Meclis gündemi. Meclis gündemi programından merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Programı spikeriniz ben Dilek Beyhan Günalp ve Murat Baran birlikte hazırladık. Danışmanımız Hakkı Kurban, sesimizi sizlere Ayhan Taşçı ulaştırıyor. Bizlere ulaşmak isterseniz telefonlarımızı hatırlatalım. +90 312 463 34 19 463 34 21. E-posta adresimiz meclisgundemi@trt.net.tr. Facebook sayfamızdan ulaşabilirsiniz. TRT TSR Meclis Gündemi ve Twitter adresimiz ise TRT TSR Meclis Go 1. Stüdyomuzda Türkiye Büyük Millet Meclisi KİT Komisyonu üyesi, AGİT Parlamenterler Asamblesi Türk Grubu üyesi, AK Parti Adana Milletvekili Profesör Doktor Talip Küçükcan var. Efendim hoş geldiniz stüdyomuza.
Teşekkür ederim. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz ve gazeteci Hakkı Kurban siz de stüdyomuza hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Biz Sayın Küçükcan'la Orta Doğu'daki gelişmeleri ele alacağız. İç siyaseti değerlendireceğiz ve İslamofobiyi de konuşacağız bu arada. Avrupa Birliği'ni de tabii ki ele almış olacağız. Ama öncelikle meclisin gündeminde bu hafta öne çıkan konular neler Hakkı Kurban, onu öğrenelim.
Evet, bugün özellikle önemli bir gün çünkü olağanüstü hal uygulamasının 3 ay daha uzatılması konusundaki bir başbakanlık tezkeresi bugün Meclis Genel Kurulu'nun gündeminde. Dün dinleyenlerimiz hatırlayacaktır. Önce Milli Güvenlik Kurulu toplanmıştı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında. Hemen ardından Bakanlar Kurulu toplandı ve tavsiye kararı kapsamında bir tezkere hazırlanarak meclise gönderildi. 3 ay daha olağanüstü hal uygulaması devam edecek. Eğer meclisten karar çıkarsa önümüzdeki dakikalarda bu oylamanın yapılması bekleniyor. Komisyon gündemlerine bakacak olursak, dilekçe komisyonu ile insan haklarını inceleme komisyonu üyelerinden oluşan bir karma komisyon var. O komisyon dün kamu denetçiliğine eski meclis genel sekreteri Saadettin Kalkan'ı üye olarak belirledi. Önümüzdeki günlerden itibaren kamu denetçisi olarak görevine başlamış olacak kendileri. Uyuşturucuyla mücadele önemli başlıklardan biri meclisin gündeminde ve bununla ilgili madde bağımlılığı araştırma komisyonu kurulmuştu. Bu komisyonda AK Parti Mersin Milletvekili Yılmaz Tezcan Başkanlığı'nda çalışmalara başladı ve önümüzdeki günlerde hem belirleyecekleri takvim kapsamında çalışmalar yürütecekler hem de kimleri dinleyeceklerine karar verecekler. Dün ilk çalışmaların yapıldığını belirtelim. Aynı konuyla ilgili olarak Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda da dün değerlendirmeler yapıldı. Orada da Türkiye'deki madde bağımlılığının hangi boyuta geldiği değerlendiriliyor. Bununla ilgili çeşitli raporlar komisyonda dün konuşuldu ki Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ın da değerlendirmeleri oldu. Verilen bilgiler şöyle: 15-64 yaş grubunda genel nüfusta en az bir defa uyuşturucu kullanım oranı %5,2 görünüyor dünya genelinde. Bu yaşlardaki kişilerin uyuşturucu kullanım oranı Fransa'da %41'i bulmuş durumda. Danimarka'da %36 oranına ulaşmış. Türkiye'de bu oran %2,7. Yani Avrupa'ya bakınca Türkiye'de uyuşturucu kullanım oranı son derece düşük görünüyor ama şüphesiz ki bu
olsun?
Evet, mücadeleyi tabii devam ettirerek bu oranı belki de en aza indirmek önemli olan ve bu yönde de hangi politikaların uygulanacağı işte bu komisyonlarda yapılacak değerlendirmelerle ortaya konulacak. KİT komisyon çalışmalarına devam ediyor. Sayın vekilimiz de çalışmalara dahil oluyor. Bu hafta Milli Piyango İdaresi, Devlet Malzeme Ofisi, PTT ve TürkSat kurumlarında alt komisyonlar incelemelerini yapıyor. Önümüzdeki süreçte alt komisyonların hazırlayacağı raporlar çerçevesinde ana komisyonda da değerlendirmelerin yapılacağını belirtelim. Tabii bunlar rutin gündem maddesi Dilek ama bir de ülke gündemini ilgilendiren önemli konular var. Suriye'de kritik gelişmeler yaşanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin oluşturmaya çalıştığı bir terör ordusundan öyle demek gerekiyor, bahsetmek lazım. Türkiye bu konuda çok hassas, uyarılarını devletin zirvesi aracılığıyla tek tek ifade etti. Dün de Milli Güvenlik Kurulu'ndan bu yönde kararlar çıkmıştı. Şüphesiz milletvekilleri özellikle bu gelişmeyi de çok yakından takip ediyorlar ve tepkilerini dile getiriyorlar. Türkiye hassas konuyla ilgili olarak ve sınır boyunda böyle bir yapılanmaya izin vermeyeceğini net bir dille ifade etti. Aynı şekilde özellikle Afrin'e yönelik bir harekatında son hazırlıklarının yapıldığını belirtelim.
Belirtelim. Peki ben dinleyicilerimize bir kez daha hatırlatayım. Stüdyomuzda Türkiye Büyük Millet Meclisi KİT Komisyonu üyesi, AKİT Parlamenterler Asamblesi Türk Grubu üyesi, AK Parti Adana Milletvekili Profesör Doktor Talip Küçükcan bizlerle birlikte. Ben akademik kariyerinizle başlamak istiyorum. Uludağ Üniversitesi, Londra ve Warwick Üniversitelerinde siz kariyer yaptınız. Ayrıca Marmara Üniversitesi'nde sosyoloji profesörü olarak dersleriniz var. Çok sayıda sivil toplum kuruluşlarında görev aldınız. İlmi araştırmalar ve çalışmalar yaptınız ve hala da yapmaya devam ediyorsunuz. Dinleyicilerimiz size aralarında TRT'nin de olduğu medya kuruluşlarındaki yayınlarınızdan da çok iyi tanıyor aslında. Özellikle Orta Doğu siyaseti ve dış politika, göç, yüksek öğretim ve kültür politikaları, din-devlet ilişkisi, İslamofobi gibi konularda da çalışmalarınız oldu. Parlamentoda da çeşitli komisyonlarda görev aldınız. Biraz önce Hakkı Kurban'ın da söylediği gibi KİT komisyonundasınız ve ayrıca Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenterler Asamblesi Türk Grubu üyesisiniz. Şimdi öncelikle uzmanlık alanınızla başlamak istiyoruz. Orta Doğu'daki ve özellikle Suriye'deki gelişmeleri konuşalım istedik. Amerika Birleşik Devletleri'nin terör örgütü PYD-YPG'ye desteği yeni bir boyut kazandı ve Türkiye sınırında adeta bir terörist ordusu kuruldu. Biraz önce de bahsetmiştik. Şimdi size göre Amerika Birleşik Devletleri bu adımıyla ne yapmaya çalışıyor? Hedefleri gerçekten sınır güvenliği mi?
Evet, çok önemli ve kritik sorular bunlar. Hepimiz tabii bu sorulara cevap vermeye çalışıyoruz. Ben öncelikle programa davetiniz için teşekkür ediyorum. Çok kritik meseleleri tartışmaya açtınız ve ayrıca bütün dinleyicilerimize selam ve saygılarımı iletiyorum. Sizin de belirttiğiniz gibi eğitim hayatım boyunca bazı konulara öncelik verdik. Bunlardan bir tanesi Orta Doğu'daki gelişmeler. Ben Orta Doğu ile ilgili ilk çalışmalarımı 1990'da yaptım. Yani daha Orta Doğu Türkiye'nin gündeminde değilken, dünyanın gündeminde değilken, bu bölgede savaşlar ve çatışmalar bu boyutlara ulaşmamışken, Orta Doğu'nun dinamiklerini anlamak için 90'lardan itibaren mesai harcıyorum. O bakımdan bu konular daha önümüzdeki uzun yıllar tartışılacak. Tabii Orta Doğu çok önemli bir merkez dünya için. Şimdi bu soruya cevap verebilmek için Amerika Birleşik Devletleri ne yapmak istiyor, Rusya, İran, diğer aktörler burada ne yapmak istiyor, bunu kavrayabilmek için Orta Doğu neresi diye bir sormamız lazım. Yani bu sadece bir coğrafi sınır değil, bu bir sıradan bir adlandırma meselesi değil. Orta Doğu dünyanın en stratejik bölgelerinden bir tanesi. Özellikle enerjiye ihtiyacı olan ülkeler, ki kalkınma ile enerji arasında doğrudan bir bağ var, onu da ifade edelim. Evet. Yani dünyada şu anda en fazla enerjiye hangi ülkeler ihtiyaç diye duyuyor diye sorduğumuzda karşımıza Çin çıkar, Japonya çıkar, Hindistan çıkar. Çünkü bu ülkeler çok hızlı gelişiyorlar. Gelişmek için üretmek zorundasınız. Üretmek için enerjiye ihtiyacınız var. Şimdi dünyanın kanıtlanmış petrol rezervlerinin %55'i 60'ı bizim içinde bulunduğumuz coğrafyada. Yani Orta Doğu'da ve Kafkasya'da bu bölgede. Evet. Bu son derece önemli. Bakın yani milyarlarca işte kilometrelik bir dünyadan bahsediyoruz. Ama petrollerin %60'ı bizim tam da ortasında bulunduğumuz coğrafyada. Doğal gaz açısından baktığımızda yine aynı şekilde dünya doğal gaz rezervlerinin büyük bir çoğunluğunun burada olduğunu görüyoruz. Özellikle işte Doğu Akdeniz'de ortaya çıkan biliyorsunuz yeni doğal gaz rezervleri keşfedildi. Bunlar tahminler değil. Bunlar kanıtlanmış rezervler. Bu bize Orta Doğu'nun ne kadar önemli bir yer olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla hiçbir ülke Orta Doğu'ya bakmadan, Orta Doğu'yu göz ardı ederek dünyada siyaset geliştirmiyor. Bir şekilde Orta Doğu'ya müdahil olmaya çalışıyorlar.
Şimdi hatta Amerika, ele geçirmeye çalışıyor.
Tabii. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin yapmak istediği şey bu bağlamda değerlendirilmesi lazım. Henry Kissinger uzun yıllar Amerika Birleşik Devletleri'nde dış politikaya yön veren kişilerden bir tanesi oldu. Ona Amerika'nın dış politikasının temel amacı ve ilkesi nedir diye sorduklarında bir cümle söylüyor. Hatta birkaç kelime söylüyor. Amerika'nın dış politikasının amacı Amerika'nın ulusal çıkarlarını, milli çıkarlarını korumak, kollamak, geliştirmek. Şimdi Amerika'nın dış politikasına baktığımızda gerek Orta Doğu'da gerekse dünyanın diğer bölgelerinde amaçladığı şey Amerika'nın kendi çıkarlarını mümkün olduğunca maksimize etmek. Bunun için zaman zaman yerel aktörleri kullanıyor, zaman zaman kendi ordusunu kullanıyor. Bakın Türkiye'nin zaman zaman dışarıda işte müdahale gücü ile ilgili tartışmalar olduğunda ya ama niye Türkiye dışarıda ne işi var denir ya. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi ülkeleri dışındaki ordularına baktığınız zaman, silahlı gücüne baktığınız zaman yaklaşık 250 bin civarında olduğunu görürsünüz. Yani üs kurmadığı bölge ve ülke yok. Niçin? Amaç oraları kontrol etmek, amaç oraları şekillendirmek. Amerika Birleşik Devletleri'nin şu anda özellikle Suriye'de ve Orta Doğu'da takip ettiği politikayı bu çerçevede anlamak ve anlamlandırmak durumundayız. Amerika Birleşik Devletleri 2003 yılında Irak'a girerek bu bölgede alt üst olmaları neden oldu. Hem siyasi hem de sosyolojik. Bakın bu coğrafyada mezhepler, dinler, farklı etnisler yüzyıllarca barış içerisinde yaşadı. İşte en son Kudüs kararı da işte bu bahsettiğimiz çerçevede ele alınması lazım olan kararlardan bir tanesi. Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'da düşük yoğunluklu çatışmaların olmasını ve bu çatışmaların bitmemesini isteyen bir politika izliyor bu gördüğümüz kadarıyla. Peki bu kime zarar verir, kime kazanç sağlar? Bu Amerika Birleşik Devletleri'ne ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'da korumaya çalıştığı İsrail'e çok büyük kazançlar sağlıyor. İsrail böylece kendisine tehdit olabilecek bütün ülkelerin zayıfladığını görüyor. Diğer taraftan Körfez krizinde de gördüğümüz gibi yani Katar'a yönelik ablukada da gördüğümüz gibi o abluka hiçbir zaman Amerika Birleşik Devletleri'nden bağımsız olarak olmadı. Amerika Birleşik Devletleri'nden eğer tabiri caizse icazet almasaydı ne Suudi Arabistan ne de diğer Körfez ülkelerinin böyle bir karar alması mümkün olmazdı. Bugün dün yayınlanan bir rapor var Birleşmiş Milletler'in. Yemen'de bakın 10 bin kişi hayatını kaybetmiş durumda. Maalesef. Resmi rakamlar. Belki bizim bilmediğimiz ne kadar başkaları var. Dolayısıyla Orta Doğu coğrafyasında baktığımız zaman Suriye'nin burada yaptığı iş, Suriye'de yaptığı iş Amerika Birleşik Devletleri'nin ne çekilirim ne de tamamen giderim diyor. Oradayım bir şekilde. Ve orada Rusya'ya ciddi bir alan kaptırdı. İran'a ciddi bir alan kaptırdı. Bu alanı kaptırmamaya çalışıyor. Tabii takip ettiği politikalar en çok hangi ülkelere zarar veriyor diye baktığımızda bir tabii ki Suriye'ye zarar veriyor. İki, Suriye'ye en büyük sınır komşusu olan Türkiye'ye ve Irak'a zarar veriyor. Tabii burada Türkiye bu meseleyi işte sizin de az önce işaret ettiğiniz gibi bir milli güvenlik meselesi olarak görüyor. Şimdi milli güvenlik tehditleri eskiden hatırlarsınız. Yıllar önce hani Milli Güvenlik Kurulu toplanırdı. Hep iç tehditler olurdu. Hı. Yani işte şu tarikat, şu cemaat, şu siyasi yapı elbette oralardan tehditler gelebilir. Ki geldiğini de gördük işte FETÖ meselesinde. Çok açık ve net bir şekilde görüldü. Ama özellikle Türk 2003'ten itibaren gelişmelere baktığımızda bu tehditlerin bir kısmının Türkiye dışından kaynaklandığını görüyoruz. Dolayısıyla Türkiye tabii ki dün yapılan açıklamalar, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı Milli Güvenlik Kurulu ve Bakanlar Kurulu sonrasında yapılan tüm açıklamalarda Türkiye çok sert bir mesaj verdi. Bu mesajlar karşısında biliyorsunuz Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın bir açıklaması oldu. Tillerson bir açıklama yaptı. Pentagon'dan da böyle bir açıklama geldi. Bizim amacımız orada işte bir ordu kurmak değil, işte sınır gücü kurmak değil babında bir açıklama. Ama aslında bu açıklamalar şu ana kadar bizi çok tatmin etmiş değil. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin sahada yaptıklarıyla söylemlerine baktığımızda bunlar arasında bir örtüşme yok. Tam
yani
tersi.
Yani inandırıcılığını tabii kaybetmiş bir ülke aslında Amerika Birleşik Devletleri.
Büyük oran.
Çünkü hani değil mi? Söylemlerle yapılanlar arasında dağlar kadar.
Tabii büyük, büyük oranda.
Aslında şunu da vurgulamak gerekiyor belki efendim. Şimdi Irak'a girdiğinden bahsetmiştiniz Amerika'nın. Girerken ortaya koyduğu gerekçelere baktığımızda işte insan hakları, özgürlükler gibi evet, çeşitli kavramlar demokrasi denildi. Ama bugün bölgeye baktığımızda tablo bambaşka. Belki de bu yönüyle de değerlendirmek gerekiyor. Sadece hani belki enerji konusu evet hassas olduğu konulardan biri ama aynı zamanda silah şirketlerinin de buradan hakikaten evet, yüklü miktarda gelir elde ettiğini de görüyoruz bir taraftan.
Az önce işte bahsettim. Amerika Birleşik Devletleri'nin amaçlarından bir tanesi de bu bölgede düşük yoğunluklu çatışmaların ve savaşların devam etmesidir. Evet. Evet. Bu şu anlama gelir. İşte Trump'ın Suudi Arabistan ziyareti esnasında imzaladığı anlaşmaları hepimiz hatırlayalım. Yaklaşık 350 milyar dolara kadar uzanan bir anlaşma yapıldı. Evet. Bunların bir kısmı savunma anlaşmaları. Yani Amerika Birleşik Devletleri bu ülkeleri tırnak içinde söylüyorum koruma karşılığında, bodyguard karşılığında faturayı bu ülkelere kesiyor. Ama tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin burada takip ettiği politikalar ne kadar tutarlı, ne kadar tutarsız bu ciddi bir tartışma konusu. Bakın 2003'te sizin dediğiniz gibi müdahale nedenlerinin hiçbir meşru taban olmadığı görüldü. Müdahale nedeni aslında biraz hani demokrasi getirmek vesaire kavramları kullanıyorlar ama bunlar inandırıcı değil. Çünkü şu anda en yakın ortaklarının demokratik olup olmadığı, insan haklarının orada ne kadar işte saygı görüp görmediği zaten hep tartışma konusu evet, biliyorsunuz. Yani Ama orada ilk geliş nedenleri Amerikan istihbaratının, buna İngilizler de destek verdi o dönemde biliyorsunuz. Biyolojik silahlar geliştiriliyor burada. Dolayısıyla biz buna müdahale edeceğiz. Biyolojik silahların geliştirildiğine ilişkin hiçbir bulgu yok. Evet. Ama o ülkede yaklaşık 1 milyon insan biliyorsunuz hayatını kaybetti. Evet. Ülke işte mezhepsel bir takım ayrışmalara doğru gitmeye başladı. Ama en tabii garibi ya da en aslında belki de Amerika Birleşik Devletleri'nin tahmin edemediği dış politika açısından büyük bir aslında bence öngörüsüzlük diyebileceğimiz İran'la çok ciddi bir şekilde karşı karşıya gelen Amerika Birleşik Devletleri Irak müdahalesiyle beraber aldı, İran'a teslim etmiş oldu. Şu anda Bağdat yönetimi, Irak yönetimi büyük oranda İran'dan, Tahran'dan herhangi bir icazet almadan temel meselelerde karar veremiyor. Bunu gördük. Ayrıca başka şeyler de gördük. İşte biliyorsunuz Kuzey Irak'ta Barzani yönetimini cesaretlendirdiler. Orada bir referandum yapıldı. Ama Türkiye'de bu meseleyi bir milli güvenlik meselesi olarak kodladı ve bütün dünyayı açıkladı. Orada Amerika Birleşik Devletleri'nin hemen geri adım attığını, hani biraz sokak diliyle konuşalım. Çünkü doğru bir tanımlama bu. Sattığını gördük. Yani orada gerçekten bu coğrafyadaki Kürtlerin, Kürt topluluklarının, halklarının gerçek dostluğunun kim olduğunu gördük. Yani uzun yıllar oradaki insanların maaşlarını veren Suriye'deki Kürtler söz konusu olduğunda da oradaki Kürtlerin vatandaşlığa kabul edilmeleri, kimlik edinmeleri gerektiğini savunan Türkiye'nin mi yoksa Amerika Birleşik Devletleri'nin mi buradaki halkların farklı gruptan dost olduğunu gördük. Biz şunu ifade etmek durumundayız. Yani Suriye'deki gelişmelere baktığımızda PYD, YPG, PKK'nın uzantısı, bunu dünya alem biliyor. Yani Suriye Demokratik Güçleri adı altında bunu meşrulaştırmak için bütün girişimler, çabalar var ama sahada herkes ne olduğunu biliyor.
Adı değişse tabii bile gerçek tablo meydanda. Yani,
ayrıca DAEŞ'le mücadele adı altında biraz bu silahlandırmayı yaptılar biliyorsunuz. Evet. Yani yaklaşık 4.000-4.500 tır farklı silahlar verildi bu gruplara. Şimdi bu gruplar bu kadar silaha sahip olunca burada bir istikrar yakalanması mümkün değil. Evet. Silahlandıkça, ki unutmayalım yani 2010-2011'den itibaren Suriye'deki kriz başladığından bu yana burada sürekli düşmanlıklar üretiliyor. Farklı mezhepler, farklı etnik gruplar, yani hayatını kaybedenler, göçe zorlananlar, yaşadığı kenti kaybeden insanlar, bunların geri dönüşü kolay olmayacak. Bizim Türkiye olarak amacımız nedir? Bu bütün dünyaya bunu biz deklare de ediyoruz. Bir, biz Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız. Hiçbir zaman burada bir bölünmeden taraf değiliz. İki, burada bütün toplumsal grupları temsil eden bir yönetim kurulması gerektiğine inanıyoruz. Mevcut rejim bu kadar baskı ve zulümden sonra meşruiyetini yitirmiştir. Şimdi sadece 4 milyon, 3 milyon, 3,5 milyon Suriyeli bizde var. 600 bin kişi burada doğdu. Buna Lübnan'ı, Irak'ı ve Ürdün'ü ekleyecek olursanız 5-6 milyon kişi ülkeden kaçmak zorunda kaldı. İki, biz diyoruz ki bu yapılanma, yani YPG, PYD yapılanması ve bunların doğudan başlayıp ta batıya kadar gelmesi, işte Akdeniz'e kadar inmesi Türkiye'nin asla izin vereceği bir oluşum değil. Çünkü Türkiye bunu jeostratejik açıdan baktığımızda, jeopolitik açıdan baktığımızda kendi varlığına doğrudan bir tehdit olarak görüyor. Ve her ülkenin şu hakkıdır, bunu ifade edelim, bu uluslararası bir haktır. Uluslararası bütün sözleşmelerde ve yasalarda vardır bu anlaşmalarda. Ülkeler kendi güvenliklerini korumakla yükümlüdür. Ben bir vatandaş olarak devletten temel beklentim nedir? Benim güvenliğimin korunması. Evet. Temel hizmetler diğer konulardır ama herkes güvenliğinin korunmasını birinci derece ister. Onun için biz vergi veriyoruz der. Onun için işte çeşitli insanları hükümete yapıyoruz, başımıza getiriyoruz der. Türkiye bunu takip etmek durumunda ve orada bir terör koridorunun oluşması... Yani bugün işte Afrin meselesini konuşuyoruz. Evet,
bu noktada tabii. Fırat Kalkan Harekatı da gerçekleştirilmişti. Şimdi Afrin Harekatı tartışılıyor efendim. Nasıl bir süreç beklemeliyiz önümüzdeki dönemde?
Şimdi Türkiye bütün değerlendirmelerini yaptı ve eğer gerçekten de Afrin Türkiye için bir tehdit teşkil ediyorsa, ki ediyor, şu anda bunu görüyoruz. 5-6 yıldır Afrin'de biliyorsunuz PKK yapılanması olan YPG, PYD kontrolünde bir yer var. Ve bunlar son zamanlarda gittikçe silahlanmaya başladılar. Tabii Münbiş'te aradaki yeri kesti Türkiye. Evet. Şu anda o koridor oluşmuş değil. Ama ben bütün dinleyicilerimizden, bu konuyla ilgilenen herkesten şunu istirham ediyorum. Açsınlar herhangi bir bilgisayardan. Afrin nerede diye bir baksınlar. Afrin Hatay'ın hemen dibi. Evet. Bizim sınır bölgemiz. Yani ve Hatay'la çok ciddi bir de bir sınır komşuluğu var. Şimdi biz yanı başımızda bir terör örgütünün böyle silahlanmasını Hiçbir ülke göz alamaz. Onun için her ülkenin şu hakkı var. Türkiye de bu hakkı kullanacaktır. Hatırlayın biz Kuzey Irak'a zaman zaman askeri müdahalelerde bulunduk geçmişte, değil mi? Evet. Yani uçaklarımız gitti, PKK kamplarını bombaladılar ve dünya hiç bu konuda Türkiye'yi eleştirmedi. Bu bizim doğal bir hakkımız. Aynı şey Türkiye'nin sınır güvenliği söz konusu olduğunda diğer bölgeler için de geçerli. Yani Türkiye kendi güvenliğinin hattını kendi sınırında kurmayacak. Elbette bizim sınırlarımız ötesine geçme, başka ülkeleri işgal etme, onların topraklarında asla gözümüz yok. Ama eğer bu tehdit bize Türkiye sınırlarının 20 kilometre, 30 kilometre, 40 kilometre ilerisine gelecekse Türkiye Cumhuriyeti'nin oralarda müdahale hakkı vardır.
Ki zaten eğer, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nde de NATO'nun kendi anlaşmalarında da bu hakkı tanıyor Türkiye.
Ben bunu ifade ettim. Bu bir, evet. Bu bir haktır ve bu hakkı Türkiye kullanmak durumundadır. Eğer işte Şam yönetimi şunun garantisini verse bu müdahaleler olmayabilir. Derse ki ben kendi ülkemdeki her yerde kontrol ediyorum. Buradaki terör unsurlarını etkisiz hale getirdim. Böyle bir şey yok. Yani Şam yönetimi Şam'a zor kontrol ediyor.
5 yıldır zaten tabii, bunun kontrolünü tabii. sağlıyor. Yani
dolayısıyla yani. Afrin'de bütün değerlendirmeler yapıldıktan evet. sonra oraya bir müdahale edilmesi kaçınılmaz bir noktaya geliyor. Türkiye bu mesajları net bir şekilde verdi dünyaya, biliyorsunuz. Yani orada şu anda işte Suriye'nin dışında biliyorsunuz Rusya var. Amerika Birleşik Devletleri'nin belki bazı unsurlar olabilir. Sayın Cumhurbaşkanı bazı konuşmalarında bunu ifade etti. Eğer orada PYD'nin, YPG'nin rozetini taşıyan kendi askerleriniz varsa onları oradan çekin. Çünkü bizim operasyonlarımız onlar da kayıp verebilir. Bu şu demektir. Yani Türkiye gerçekten bu konuda Sayın Hükümet Sözcüğümüzün de Bekir Bozdağ'ın da dün bir ifadesi vardı Bakanlar Kurulu toplantısından sonra. Türkiye kendi güvenliğini sağlamak ve milli çıkarlarını korumak için gerekirse çok üst düzey riskler alabilir. Her müdahalenin kendi içinde taşıdığı bir risk vardır. Ama siz o riski almazsanız o risk yıllar içerisinde büyür. Kontrol edemeyeceğiniz bir noktaya gelebilir. Ve işte o nedenle Fırat Kalkanı önemli bir örnektir sizin verdiğiniz. Türkiye'de eğer o operasyonu yapmamış olsaydı şimdi karşısındaki tehditler belki daha fazla olacaktı. Ben bu nedenle yani Türkiye içinde ve dışında bizi dinleyenlerin müşteri olmasını istirham ediyorum. Türkiye'ye tabii biliyorsunuz çok büyük müdahaleler yapılmaya kalkışıldı. İşte en son 15 Temmuz hain darbe girişiminde zannettiler ki Türkiye'yi bölebilirler, parçalayabilirler. Türkiye'deki güvenlik bürokrasisini çok ciddi bir şekilde parçalayabilirler. Bunlar gerçekleşmedi. Bu operasyonların hepsi 15 Temmuz sonrasında oldu. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri kendi içerisindeki problemli insanları temizledi ve tekrar disiplini ele aldı ve çok önemli bir gelişme de bu konuda aslında paylaşmamız gereken belki sayın dinleyicilerimize şudur. Savunma sanayinde Türkiye artık dışa bağımlılığı büyük oranda bertaraf etti. Hatta bu konuda da bizim müttefiklerle olan bir takım anlaşmazlıklarımız işte kamuoyuna yansıdı. S-400 füzelerini niye Rusya'dan alıyorsunuz? Biz de diyoruz ki S-400 ve benzeri füzeleri bize NATO müttefiklerimiz verdi de biz almadık mı? Yani Türkiye tabii bu konuda çok önemli mesafeler kat etti. Hem terörle mücadele konusunda içeride ve sınır güvenliğimiz söz konusu olduğunda hem dış müdahalelerde. Tabii bizim idealimiz, amacımız başka ülkelere müdahale etmek değil. Türkiye dış politikada hiçbir zaman bunu benimsemedi, bir ilke olarak ortaya koymadı. Ama eğer bu kaçınılmaz hale gelirse biz Ankara'nın, Trabzon'un, İstanbul'un, Adana'nın, Gaziantep'in, Diyarbakır'ın güvenliğini sağlamak için bu operasyonları yapmak zorundayız.
Evet, aslında sadece güvenlik boyutuyla değil, Türkiye insani olarak da çok önemli bir sorumluluk üstlendi ve hem Irak'tan hem Suriye'den gelen milyonlarca insanı hala ev sahipliği yapıyor. Bu noktada bu yönünde ayrıca konuşmak gerekiyor sanıyorum.
Sosyolojik boyutuna bakmak
evet, tabii,
gerekiyor.
Siz, işin sosyolojik boyutuyla da ilgilenen bir isimsiniz. Şimdi 3 milyona yakın insan buralardan gelerek Türkiye'ye yerleşti. Hatta Türkiye'de doğan çocuk sayısı 500 bini geçmiş durumda. İşe bu yönüyle bakacak olursak efendim toplumlar nasıl etkileniyor bu durumdan? Sadece Suriye değil, Türkiye ve Avrupa'yı da belki bunun içine koymak gerekiyor belki.
Tabii artık dünyada savaşların ve krizlerin sadece o savaş ve krizlerin olduğu yerlerde etkisi olmuyor. Onun üzerine taşıyor, gidiyor. Bakın Suriye krizinin, Irak'taki işte gelişmelerin, olumsuz gelişmelerin ne kadar fazla ülkeyi etkilediğini görüyoruz. Evet. İşte Ürdün bunlardan bir tanesi. Irak Lübnan'a bir tanesi, Lübnan bir tanesi, Türkiye. Ama sizin bahsettiğiniz konuda yani özellikle mülteci akını meselesi konusunda Türkiye gerçekten dünyaya örnek teşkil edecek bir siyaset takip etti şimdiye kadar. Bugün itibarıyla dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke Türkiye. Bu çok önemli bir bakın bulgudur. Türkiye şu anda takip ettiği insani politikalarla dünyada gerçekten parmakla gösterilecek bir ülke. Dünyanın vicdanı oldu bu halk. Tabii bu sadece hükümetimizin siyasetiyle ilgili bir konu değil. Hükümetimiz bir tercih yaptı. Dedi ki biz ölümden kaçan insanlara kucak açacağız. Kendi iktidarlarının üzerine bomba yağdırdığı insanlara kucak açacağız. Şimdi bakın az önce bir rakamdan bahsettik. Türkiye'de doğan Suriyeli ya da mültecilerden, mülteci kökenli insanların 500 bine yakın çocuğu Türkiye'de doğdu. Eğer biz kucak açmasaydık bu 500 bin insan hayat görmeyecekti. Yani hepimizin çocuğu var değil mi? Tanıdığımız var, yeğenimiz var. Her çocuğun dünyaya gözünü açması demek büyük bir umut. Belki de yarın Einstein'lar olacak bunlar. Belki de yarın işte bunlar dünyayı gerçekten kurtaracak buluşlar yapacak insanlar. Biz olaya böyle bakıyoruz. Bunu bir problem kaynağı olarak görmüyoruz. Ama bunu problem kaynağı olarak gören ülkeler evet, var. Oraya geleceğim şimdi.
Soralım o zaman. Evet, yani medeniyetin beşiği diyoruz ama.
Onunla geleceğim. Yani burada iki şeyin gerçekten takdir etmek lazım. Bir, hükümetin duruşunu ve politikasını. Hem Sayın Cumhurbaşkanı, Başbakan, diğer siyasi partilerimiz de bunun içine katmamız lazım. Bu dediğimiz gibi sadece bir siyasi parti meselesi değil. Evet. İki, asıl önemli olan Türkiye'de vatandaşın buna kucak açmış olması. Bakın ben Adana milletvekiliyim. Adana'da bir kamp var. Mülteci kampı. Bir de çok yani 150 bin, 200 bin civarında Suriyeli mülteci var ve insanlarımız gerçekten bütün sıkıntılara rağmen bu konularla ilgili batıdaki tepkilerin milyonda birini göstermiyor. Şimdi ben batıda 10 yıl yaşadım. Yani yüksek lisans, doktora sonrası araştırmalar yaptım. Türkler, Müslümanlar ve yabancılar üzerine pek çok akademik çalışmalar ve projeler yürüttük. Batı dünyasının mültecilere bakışıyla Türkiye'nin ve bu coğrafyanın bakışı son derece farklı. Biz kucakladık, kucak açtık. Onlara işte evimizi paylaşıyoruz. Hani biz kendi geleneğimizde bu göçmen muhacir konseptlerini de kullandık biliyorsunuz. Elbette şunu da ifade etmek lazım burada. Önümüzdeki 10 yıllarda bu mültecilerin büyük bir çoğunluğu çok kısa sürede kendi ülkelerine dönemeyecek. Niçin? Savaş hala devam ediyor. Hala düşük yoğunluklu olarak bir süre devam edecek. Bugün bitse bile bize bütün bilimsel araştırmalar şunu gösteriyor. Bir yerde eğer iç çatışma varsa, kriz varsa o krizler çözüldükten sonra ortalama dönüş 15 yıl alıyor. Yani bugün 2018'in Ocak ayında bu krizi bugün bitirdiğimizi varsayalım. Yani bir 15 yıl sonra ancak büyük bir kesim gitmiş olacak o da giderse. Tabii Türkiye'ye batıya açılan da bir pencere biliyorsunuz. Türkiye üzerinden bir kısmı batıya gitmek istiyor. Peki batıda neyle karşılaşıyorlar? İşte sizin sorunun cevabı orada. Batı Almanya hariç. Almanya çok ciddi oranda mülteci aldı biliyorsunuz. 1 milyona yakın. Bunu da ben takdirle karşılıyorum. Yani
ama çok içeride, seçerek
tabii,
aldı.
İçeride tabii o evet. Onun da çok ciddi tartışmaları var. Yani popülizmin yükselmesi açısından, evet. Irkçılık ve yabancı düşmanlığı açısından. Ama Avrupa'ya genel olarak baktığımızda sizin sorduğunuz soruya işareten söyleyeyim bunu. Yani Avrupa medeniyeti. Bu medeniyet işte dünyaya pek çok şey öğretmeye çalışan medeniyet. Elbette katkıları olmuştur tabii. Yani demokrasi, insan hakları, İşte fırsat eşitliği, kadın hakları, bu konuda Avrupa'nın dünyaya yaptığı katkıları yok sayamayız. Bunu ifade edelim. Biz de nihayetinde Avrupa Birliği'ne girmeye çalışıyoruz. Avrupa Konseyi'ndeyiz, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'ndayız. Ya oranın bir parçasıyız. Yani oradan pek çok şey alıyoruz. Pek çok şey de oraya veriyoruz. Ama
tabii şüphesiz bu medeniyeti oluşturan topluluklardan farklı bir tavır beklenir.
Ama şu anda geldiğimiz nokta tabii ne yazık ki özellikle mülteciler söz konusu olduğunda Avrupa'da dışlayıcı tutumun daha hakim olduğunu görüyoruz.
Sadece Avrupa'da değil Amerika Birleşik Devletleri'nde. Evet, tabii, yani tabii. Mesela Trump'ın da mültecilere nasıl yaklaştığını bütün dünya biliyor aslında.
Yani tabii burada sadece Trump'ın mültecilerle ilgili değil. Mesela İslam ülkelerinden bazı Müslüman ülkelerden gelenlere ilişkin vize yasaklarını hatırlayın. Onun da ötesinde Trump'ın herkesin tepkisini çeken başka bir ifadesi oldu. Tabii bizim terbiyemiz buna müsait değil. Yani bazı ülkelerin bilmem ne kuyusu haline geldiğini söyledi biliyorsunuz. Yani oradaki halkları, oradaki insanları ve kültürleri gerçekten aşağılayacak. Yani dünyada böyle bir lider şimdiye kadar görülmemişti. Bu gerçekten de aslında Batı medeniyetinin, bizim bildiğimiz, bize öğretilen Batı medeniyetinin ciddi meydan okumalarla ve krizlerle karşı karşıya kaldığını gösteriyor. Biz bunu 15 Temmuz'da da gördük. Yani normal şartlar altında demokrasinin yanında olması gereken, seçilmiş hükümetlerin, meclislerin yanında olması gereken ki ben bombalanmış bir mecliste milletvekili yapıyorum. Hı. Hala bugün o mecliste biz hani tarihte çocuklarımıza gösterelim diye bıraktığımız koca bir delik var tavanda. 250 vatandaşımızın şehit edildiği bir olay yaşadık. Bu olay yaşanırken Batı'daki en önemli düşünce kuruluşlarından ya da işte yetkililerden, AB yetkililerinden şu çağrılar geldi de Türkiye'ye. Bu çok anlamlı. Yani yurt dışında bizi dinleyen çok seyircimiz olduğu için bunu söylüyorum. Ki bunların büyük bir kesimi de Avrupa'dadır. Ya biz taraflara işte sağduyu çağrısında bulunuyoruz. Mesajları yayınlandı. Yani taraflar dediği şey birisi Türkiye Cumhuriyeti ve vatandaşları, diğeri de tanklarla, uçaklarla vatandaşa saldıranlar. Şu ayrımı yapmadılar yani. Ya Türkiye'de bir darbe oluyor ve biz bu darbelere Avrupa'nın kültürünün, Avrupa Konseyi'nin, Avrupa Birliği'nin özü gereği hemen karşı çıkmamız lazım. Bunu yapmadılar. Avrupalı yetkililer, İngiltere hariç, 2 ay sonra Türkiye'ye gelmeye ve Türkiye'ye geçmiş olsun demeye başladılar. Evet. Şimdi böyle bir Avrupa'da bir kriz yaşanıyor. Bunu ifade edelim. O nedenle Avrupa'da bakın şu anda Midilli Adası'nda ve Yunanistan'da yaklaşık 150 bine yakın mülteci var ve bunun dağıtılması için Avrupa Birliği ülkelerinde bir karar aldılar. Dediler ki biz bunları Avrupa ülkelerinde nüfus oranlarına göre dağıtalım. Polonya almıyor, Macaristan almıyor, Avusturya almıyor, İngiltere almıyor. Ben de bunun dışına kalacağım. Bakın size çok manidar bir olay anlatayım. Biz bir toplantı için Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi üyesi olarak Estonya'ya gittik. Estonya Dışişleri Bakanı bize dış politika ile ilgili bir sunum yaptı ve mülteciler konusunu da açtı. Şöyle bir soru sorduk sonunda. Ben dedim ki Estonya olarak siz ne kadar mülteci aldınız ve ne kadar almayı da düşünüyorsunuz? Bu madem büyük bir kriz çünkü. Bu mülteciler meselesinin çok boyutlu ele alınması lazım. Yani oradaki yabancı düşmanlıkların, popülist siyasetin artması, yani bugün ırkçı partilerin yükselmesi bunun sonucudur yani. Bunlarla ilgili konulardır. Dedi ki biz dedi şimdiye kadar 150 kişi aldık. Ve 50 kişi daha alacağız. Ama bununla ilgili bir public debate dedikleri bir toplumsal bir tartışma başlatıyoruz bunun için. Şimdi bu sayılar ve bu bakış açısı bize şunu gösteriyor. Avrupa mülteciler konusunda gerçekten sınıfta kalmış durumda. Ya, trajikomik. Türkiye büyük bir örneklik. Tabii sosyolojik olarak zaman zaman ortaya bir takım meseleler çıkabilir. Yani zaman zaman Suriyelilerin karıştığı olaylar olabilir. Zaman zaman bazı mahallelerde Suriyelilere yönelik ön yargılar olabilir. Bunların yönetimi için de elbette siyaset ciddi önlemler alıyor. Düzenlemeler yapıyor. Bizim toplumsal hoşgörüyü de tabii kaybetmememiz lazım. Bu konuda tabii siz medya kuruluşlarında önemli bir görev düşüyor. Mesela bazen şu ön planı çıkarılıyor. Türkiye'nin bir yerinde bir Suriyeli bir suça karıştığı zaman hemen Suriyeli suça karıştı deniliyor. Suriyeli bıçakladı deniliyor mesela. Bu çok yanlış bir tanımlamadır. Evet. Suçu birey işler. Bir ülkenin değil. Bu tıpkı Avrupa'daki ırkçı medya gibi. Evet. Orada mesela bir Türk bir suça karışsa bir Türk işledi. Değil. Onun adı vardır, sanı vardır, bir kişidir, odur yani. Şimdi Suriyelileri böyle bir suçlu gibi göstermek yanlış. Bakın bizim İçişleri Bakanlığımız bütün suç istatistiklerini yayınlıyor. Suriyeliler arasındaki suç oranı bizim Türk vatandaşlarının arasından fazla değil. Evet. Dolayısıyla yani bu tür bakış açılarını da bizim tabii medya olarak bir hassasiyet daha göstermemiz gerekiyor diye düşünüyorum.
Tabii Avrupa'daki yaklaşım konuşurken herhalde İslamofobiye ayrı bir parantez açmak lazım. Gerekiyor efendim. Çünkü özellikle son dönemde hazırlanan raporlar İslamofobik yaklaşımların da arttığını gösteriyor. Bu konuda sizin tespitleriniz neler?
Şimdi önce bir kavramsal bir aslında yeni bir kavram geliştirelim öyle diyelim. Şimdi İslamofobi kavramı yerine aslında kullanılması gereken kavram İslam karşıtlığı. Bunu evet. ifade edelim. Yani İslamofobi tabii İngilizceden bize tercüme ettiğimiz için kullanılıyor. Yerleşik bir kavram ama benim tercihim İslam karşıtı. Çünkü İslamofobi adı altındaki yapılanlara baktığımızda bunu görüyoruz.
Aslında Avrupa'nın yaşadığı
tabii de orada, tabii. Yani. Burada işte dedi ki bir evet. göçmen karşıtlığı var, evet. yabancı karşıtlığı var, Yahudi karşıtlığı var, antisemitizm dediğimiz. Bakın birkaç gün önce çok önemli bir gazetede Avrupa'da şöyle bir başlıkla yazı yazıldı. Ben Fransa'da kalmalı mıyım? Yazar bir Yahudi. Fransa'da doğmuş, büyümüş Yahudi ama Fransa'da bugün bile antisemitizmin geldiği noktadan dolayı bakın 2016-2017 yıllarında binlerce Fransız Yahudisi İsrail'e göç etti. Niye biliyor musunuz? Hala mezarlıklarına gidip bunların mezarlar taşlarını kırıyorlar. Bakın bugünkü Fransa'da oluyor bunlar. En çağdaş dediğimiz, en demokrat dediğimiz ülkelerde. Şimdi Yahudilere bunu yapanlar Müslümanlara daha fazlasını yapmaya başlıyor. Çünkü orada da biliyorsunuz bazı IŞİD bağlantılı, DAEŞ bağlantılı terör örgütü mensupları gittiler Fransa'da, Paris'te, başka yerlerde işte eylemlerde bulundular. Onun yarattığı tabii başka travmalar var. Belçika'da bunu gördük, Almanya'da bunu gördük. Bütün bunlar bahane edilerek şimdi Müslümanlara açılan kamusal alanda bir daraltma söz konusu.
Evet.
Şimdi yeni bir araştırma yayınlandı bundan birkaç ay önce. Bu araştırmayı Türkler yapmadı, bu araştırmayı Müslümanlar yapmadı. Hani biz yapsak denir ki ya siz kendi araştırmanızı yaptınız sonuçları manipüle edebiliyorsunuz diyebilirler. Değil. Bu araştırmayı Avrupa Birliği'nin bir yan kuruluşu olan, bütçesinde oradan alan bir kuruluş yaptı. Temel Haklar Ajansı. Fundamental Rights Agency. Temel Haklar Ajansı. Bütün dinleyicilerimiz, ilgili herkes şu anda web sitesine girip bakabilir. Bu araştırma sonuçları bize ne söylüyor Avrupa için? Bakın şimdiye kadar hep antisemitizmle ilgili araştırma yaparlardı bunlar.
Evet.
Ben bir süre Avrupa Gönüllülük ve İşbirliği Teşkilatı'nın başkanının özel temsilcisi olarak çalıştım. 2 yıl boyunca Avrupa'daki çeşitli ülkelerde, bu AGİT üyesi ülkelerde İslamofobi, İslam karşıtlığı, Müslümanlara karşı ayrımcılıkla mücadele özel temsili yaptığım için bu konularla ilgili çok ülkelerde araştırmalar yaptık. Gittik, STK'larla görüştük, hükümet tarafıyla görüştük, ombudsmanlarla görüştük, hukukçularla görüştük, İçişleri Bakanlığı'nın yetkilileriyle görüştük. Ve karşılaştığımız manzara parlak bir manzara değil. Sadece bu Temel Haklar Ajansı değil. Yine aynı şekilde dünyada bütün bu trendleri takip eden Amerikan kuruluşu vardır. Pew Research, Pew Araştırma Merkezi. Onların yaptığı raporlarda da şunu görüyoruz. Müslümanlara karşı ayrımcılık her noktada var ve yükseliyor. Zaten var olduğunu biz biliyorduk. Ama bunu verilerle ortaya koyma pek kolay olmuyordu. Çünkü bir Müslüman söylediği zaman ya siz zaten hep böyle düşünüyorsunuz deniliyordu. Ama bu araştırmalar bize açık ve net bir şekilde gösteriyor ki bir, çocukları okula gittiğinde ve bundan ismi Ahmet, Mehmet, Muhammed olduğunda ayrımcılık orada başlıyor. İki, bu çocuklar diyelim ki çok başarılı üniversiteleri bitirdiler, çok başarılı eğitim aldılar. Bu defa işe başvurduklarında hemen i̇sim CV'lerden eleniyorlar.
İsmi de hemen ismi tabii, görür görmez hatta elendikleri söylenmiş.
Bu konuda yapılan araştırmaları da ben paylaşmak isterim sizinle. Mesela bu konuyla ilgili bir araştırma yapıyor bir üniversite. Bir iş ilanı veriliyor. İşte profesyonel şekilde iş ilanları veriliyor. Ve bu iş ilanlarına müracaatlar var. Bunu takip etmeye başlıyorlar. Şimdi eğer Avrupalı ismiyle ya da Hristiyan ismiyle müracaat ediyorsa insanların mülakata çağrılma oranları bir Müslüman ismiyle, bir Pakistanlı ismiyle, bir Hint ismiyle müracaat edenlerden çok daha fazla. Bu kanıtlanmıştır arkadaşlar.
Evet.
Değerli ayrımcılık tabii
bu açık net. İki, polislerin kendi raporlarında var. Yani İngiltere'nin, Fransa'nın, Almanya'nın, İçişleri Bakanlığı'nın kendi raporlarında var. Bir Müslümanın sokakta durdurulması, bir zencinin, siyahinin durdurulup polis tarafından kimlik sorulması ve aranma oranı çok daha yüksek. Demek ki önyargıyla hareket ediyorsunuz. Yani siz bir Müslüman tipi gördüğünüzde veya başörtülü birini, sakallı birini veya türbanlı birini, yani bu sih türbanı da olabilir. Bazen onu da karıştırıyorlar biliyorsunuz. Veya rengi farklı olan birisi görüldüğünde heh diyor polis. İşte bu daha suçlu olabilir. Hemen durduruyorlar. Hemen kimlik araması ve taraması yapıyorlar. Bunlar zihinlerin gerisindeki aslında önyargıları, kalıp yargıları gösteriyor ve bu şu anda Avrupa'yı ciddi bir şekilde, Avrupa medeniyetini, Avrupa'nın çoğulculuğunu tehdit eden bir noktaya gelmiş durumda. Bu konularla ilgili elbette biz Türkiye olarak, işte meclisimiz olarak, orada bazı gelişmeler var. Onunla da ilgili olarak eğer takdir ederseniz, arzu ederseniz bazı ön gelişmelerden size bahsedebilirim. Bunlar masaya yatırılması gerekiyor.
Evet.
Yani bunlar çünkü temel insan haklarından bahsediyoruz. Biz sadece Müslümanların haklarından değil, Yahudilerin haklarından değil. Bakın şimdi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmeleri var. Birleşmiş Milletler'in İnsan Hakları Sözleşmeleri var. Orada din özgürlükleri, işte seyahat özgürlükleri, bir işe girme ve orada çalışma özgürlükleri, bunlar evrensel ilkeler. Bu ülkelere nereye giderse gidip hayata geçirmek durumundayız.
Evet. Şimdi son 6 dakikamız kaldı Sayın Küçükcan. İç siyasete şöyle bir bakalım istiyoruz ama öyle değil mi Hakkı Kurban? Çünkü önümüzde
tabii
seçim
dışarıda
var.
Dışarıda yaşanan gelişmeler kadar içerideki gelişmeleri de çok yoğun konuşuyoruz. Özellikle 2019 yılında 3 seçim gerçekleştirilecek efendim. Ve bu kapsamda Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bir açıklaması oldu. Hakikaten siyasette belki de denklemleri değiştirecek bir açıklamaydı. 2019 seçimlerinde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceklerini ve bu desteğin 5 yıl daha devam edeceğini net bir ifadeyle kullandı. Hemen ardından da komisyonlar çalışmaya başladı. Nereye uzanır bu işbirliği? ve siyaseti nasıl etkiler önümüzdeki süreçte?
Yani Türkiye'de son iki yılda tabii çok kritik gelişmeler oldu. Bunlardan bir tanesi darbe girişimi, FETÖ darbe girişimi. İkincisi Türkiye'de artık Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş. Darbe girişimini atlattık hamdolsun. Burada tabii bütün toplumsal kesitlerin çok ciddi katkıları oldu. Ama darbeden sonra siyasi partilerimizin hükümetin aldığı önlemler ve takip edilecek politikalar konusunda aynı düşünmediğini gördük. Mesela HDP ile CHP farklı bir argüman geliştirdiler. Ama Milliyetçi Hareket Partisi'nin AK Parti politikalarıyla çok aslında paralel gittiğini gördük. Çünkü biz bu dönemde günübirlik politikaları konuşmalıyız evet elbette. Ama asıl sistemle ilgili bazı meseleleri de gündeme getirmeliyiz diye düşünüyoruz. Yani büyük projeleri Türkiye'deki sistem değişikliğinin ne getirip ne götüreceğini tartışmamız gerekir diye düşünüyoruz. Ve hatırlarsanız son aylarda ön plan şu çıktı. Yani FETÖ darbesi bu millete karşı yapılan bir darbeydi. Bu devlete karşı yapılan bir darbeydi. Sadece belli bir siyasi partinin iktidardan devrilmesiyle alakalı bir parti değildi. Meclis bombalandığında orada 100 küsürden fazla milletvekili vardı ve her partiden vardı. Evet. Şehit olan insanlarımıza baktığımızda yine her yerden, her şehirden, her toplumsal kesimden insan var. Bu bütün Türkiye'ye yönelik bir saldırıydı ve buna karşı bir söylem geliştirilmesi gerekiyordu. Bu işte millilik, yerlilik, Türkiye'nin beka sorunlarıyla karşılaştığında ortak tavır alabilme.
Yani yeni kapı ruhu.
Tabii bu çok önemlidir. Burada Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu ruhla hareket ettiğini görüyoruz. Bu sevindirici bir şeydir. Türkiye adına sevindirici bir şeydir. Dolayısıyla yani AK Parti ile şu anda Milliyetçi Hareket Partisi arasındaki görüşmeler belli bir formatı da zaten oturmaya başladı. Ama bu söylemsel aslında ortaklıklar, Türkiye'nin geleceğine bakıştaki ortaklıklar yavaş yavaş bu siyasi ittifaka doğru da gitti. Biz bunu milli bir ittifak arayışı olarak görüyoruz. Umarız bu taban genişler. Dediğimiz gibi bunu bir aslında siyaset üstü mesele olarak görmemiz lazım. Siyasi partiler üstü bir mesele olarak görmemiz lazım. Bu bir beka meselesidir. Tıpkı Afrin meselesi olduğu gibi, tıpkı işte Suriye meselesi, mülteciler meselesi, PKK ile mücadele meselesi olduğu gibi, FETÖ ile mücadele meselesi olduğu gibi, biz burada sağduyunun hakim olmasını istiyoruz. Tabii ki bu detaylar, ittifakın hangi boyutlarda olacağı, hangi maddeler üzerinde olacağı zamanla gösterilecek ama burada önemli olan şudur. Türk siyaseti belli bir noktaya gelmiştir. Türkiye'de sağduyu zaten hakim oldu her zaman. Biz bundan sonra da hakim olacağını düşünüyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin işlerlik kazanabilmesi için her türlü siyasi formülasyonun denilmesi gerekiyor, bakılması gerekiyor. Tabii burada kendine özgüven olan partiler yeni aslında tekliflere açık olur. Burada MHP'nin de böyle bir özgüven olduğu görünüyor. AK Parti'nin de böyle bir özgüven olduğu görülüyor. Elbette muhalefete tabii ki muhalefetini kendisine verilen çerçeveler içerisinde yürütecektir. Bu da onların en doğal hakkıdır ve muhalefet olmadan zaten iktidarı denetlemek diye bir şey söz konusu olmaz.
Şimdi yayınımız sonrasında siz tekrar parlamentoya döneceksiniz. Önemli bir oylama var. Olağanüstü hal uygulamasının evet. Uzatılması oylaması ve bu kapsamda da CHP'nin tabii bazı itirazları var özellikle o hal uzatılmasıyla ilgili. O eleştirileri de buradan ne tür bir yanıt verirsiniz efendim?
Evet şöyle bir iki cümleyle alalım.
Tabii hemen. Şimdi o halin için ilan etti Türkiye. Olağanüstü halin için ilan etti. Bir buna bakmamız lazım. İki, bunun yasal dayanakları neler? Bir, Türkiye gerçekten çok ciddi bir varoluşsal tehditle beka meselesiyle karşı karşıya kaldı ve hızlı adımlar atabilmek için böyle bir karar aldı. Şimdi olağanüstü hali kaldırmış bir siyasi irade koydu bunu. Dikkatinizi çekerim. Yani olağanüstü hal ilan etmekten keyif alan, bunu siyasetin aracı haline getirip de bunun üzerine oturan bir siyasetten bahsetmiyoruz. Tam tersi. Olağanüstü hali kaldırmış bir parti. Ama karşılaştığımız devasa problemleri çözebilmek için hızlı adım atılması gerekiyor. Bu yasaları, KHK'ları biz mecliste geçirmeye çalışsak aylar yıllar alabilir. Evet. Bu bir. İkincisi anayasamızın verdiği bir yetkidir bu. Üç, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin bize verdiği Avrupa Konseyi'nde bir yetkidir. Türkiye bu yetkiyi kullanıyor. Zaman zaman bu yetkinin aşımından bahsediyor. İşte kar lastiğinin olması ve olmaması gibi. Şimdi meselenin bu yönüne bakarak bu olağanüstü hal konusunu tartışmamak lazım. O çok popülist bir yere doğru gider. Ana çerçeve nedir? Ana çerçeve Türkiye'nin karşılaştığı sorunların hızlı bir şekilde çözülmesi. Dolayısıyla bizim için olağanüstü hal hiçbir zaman ideal olmadı. Evet. Ama Türkiye'nin siyasi gerçekleri bizi böyle bir karar almaya itti ve o nedenle uzatılıyor. zaman zaman şu eleştiriler var. Ya hükümet bunu işte bahane edip muhalefeti ortadan kaldırıyor gibi. Kesinlikle öyle bir şey yok. Bir sağlıklı bir muhalefet olsun istiyoruz. Güçlü bir muhalefet istiyoruz.
Yani anayasanın yani, ihlal edildiğinden tabii, söz ediliyor ama tabii böyle bir şey.
Bizim biz bu anayasanın verdiği bir yetkidir
yetki
zaten.
Yetki olduğunu
yani
zaten.
Bunu açıkça ortaya koyalım. İki, Avrupa İnsan Hakları yani biz, ben Avrupa Komisyonu'nda çalıştım, bakın orada da bize her zaman bu söylenir. Bu verilen bir yetkidir ve Türkiye bu yetkiyi şimdi dedi ki biz kullanıyoruz. Bakın Avrupa Konseyi siz niye bu yetkiyi kullanıyorsunuz diye Türkiye'ye bir eleştiri yollamıyor. Öyle bir şey söz konusu değil. O nedenle biz o hali bu çerçevede anlamalıyız. Bu çerçevede tartışmalıyız. O halin içine girmiş olan böyle bir iki tane konuyu gündeme getirip bütün bir sistemi bence karalamamalıyız.
Her şeyden önemlisi dış tehdit var. 30 bin terör örgütü sınırımızda.
Tabii o da değerlendirmeli. Şunu hatırlatalım dinleyenlerimize, 19 Ocak'tan geçerli olmak üzere eğer meclis karar alırsa birazdan 3 ayda olağanüstü hal uygulaması devam edecek.
Efendim çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Sağolunuz. Türkiye Büyük Millet Meclisi KİT Komisyonu üyesi, AGİT Parlamenterler Asamblesi Türk Grubu üyesi, AK Parti Adana Milletvekili Profesör Doktor Talip Küçükcan bizlerle birlikteydi. Bir kez daha teşekkür ediyoruz. Gazeteci Hakkı Kurban, size de teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Haftaya Meclis Gündemi programı yine sizlerle birlikte olacak. Görüşebilmek umuduyla. Hoşça kalın. Meclis Gündemi.